Ayrım 50, sayfa 553. Tacizci, Lars Kepler. Yuna ciğerlerine sıcak hava çekti ve öksürmeye başladı. Sıcaklık bütün pencereleri aynı anda patlatınca altlarındaki odada bir patırtı koptu. Yere cam parçaları yağdı ve içeri giren hava alevlerin kükreyerek tavana sıçramasına neden oldu. Yanmakta olan abajur kablosunun ucunda fırıl fırıl dönüyordu. Kız öksürdü ve Yuna bağırarak ceketinin astarının ardından nefes almasını söyledi. Yatak odasının altındaki salonda duvarlar yerden tavana kadar yanıyordu. Sıcaklık Yuna'yı televizyon odasına yönelmeye zorladı. Tavanın bazı yerleri çöküyordu ve üstlerine yanık tozları yağarken kız çığlık atıyordu. Yuna tekrar öksürdü ve dengesini sağlamak için elini sıcak zemine koydu. Ciğerleri yanıyordu. Duman zehirlenmesi yüzünden sersemlemiş ve yorgun düşmüştü. Kaç saniyesi kaldığını bilmediğinden nefesini tutup yine ayağa kalktı. Kızı kollarında taşıyarak birkaç sarsak adım attıktan sonra yoğun dumanın içinden geçerek bitişikteki odaya girdi. Gözleri sulanıyordu ve etrafını görmekte zorlanıyordu. Kanepe alev alınca sıcak havada girdaplar yaparak uçuşan kıvılcımlar yüzüne doğru savruldu. Arkalarında kulakları sağır eden bir yelkenin kırbaç gibi şaklamasını andıran bir gürültü koptu ve yangın üstlerine sıçradı. Yuna dumanı tüten bir halı yığınının üstünden atladı ve kapıyı açtı. Mutfak alevler içindeydi ve tavanın yanan bölümleri çöküyordu. Bir patlama olunca cam kırıkları ve alevler etrafa saçıldı. Yuna'nın ciğerleri zorlanıyor ve yanıyordu. Az sonra nefes alması gerekecekti. Kalbi can havliyle çarpıyordu. Çatı girişlerinden bir tanesinin ucu yerinden çıktı ve ağır bir sarkaç gibi aşağıya düşerken mutfak masasını parçalayarak yerin derinliklerine gömüldü. Linolyum zemin kıpır kıpırdı ve duvarlarda alevler dalgalanıyordu. Bir kova dolusu su kaynıyordu. Güçlü yay mekanizmasının şekli bozulmuş menteşelerden biri yerinden çıkmış ve kapı geriye doğru eğilmişti. Yuna ölü polisin cesedinin üstünden atladı. Hol alevlerle doluydu. Yangının sıcaklığı ve kulakları sağır eden uğultusu Yuna'yla maddeni sarmaladı. Yuna acilen oksijene ihtiyacı olduğunu biliyordu fakat nefes alma dürtüsüne karşı koymak için kendini zorladı. Etrafı alevler tarafından sarılan Yuna güçlükle ilerledi ve yanmakta olan ön kapıyı tekmeleyerek açtı. Kapı menteşelerinden çıktı ve parçalanarak evin önündeki merdivenlere düştü. Yuna kollarında maddenle verandaya çıktı, yüzü isten kapkara olmuştu ve giysileri yanıyordu. Polisler ve sağlık görevlileri yangın söndürücülerle ve battaniyelerle onlara doğru koştular. Margot Silverman evden yayılan sıcaklık yüzünden bir adım uzaklaşmak zorunda kaldı ve güçlü bir kasılmanın etkisiyle nefesi kesildikten sonra suyunun geldiğini ve bacaklarının arasından aktığını hissetti. Helikopterin patırdayan pervanelerinin yarattığı hava akımı geniş bir daire oluşturarak çöpleri ve tozları etrafa savurdu. Helikopter havalanırken Eric Maddie'nin elini tutuyordu. Maddie, Jackie'nin yanında bir sedyeye bağlı olarak yatıyordu ve gözlerini kapamadan önce Eric'e gülümsedi. Sallanarak yükseldiler ve Eric, Yuna'nın ellerinin ve dizlerinin üstünde durarak öksürdüğünü gördü. Etrafı polis memurları ve sağlık görevlileri tarafından sarılmıştı. Margot, bekleyen bir ambulansa götürülürken karşı koymaya çalışıyordu. Yanan evin ışıltısı ve acil durum araçlarının titreşen mavi ışıkları bahçeyi doldurdu. Yuna yavaşça ayağa kalktı. Tabancasını kılıfından çıkarıp yere attı. Sonra da kelepçelerin takılabilmesi için iki elini birden uzattı. Helikopter döndü, öne eğildi ve hız aldı. Eric bütün evin alevlere gömülmesini izlerken dumanlar siyah bir göbek bağı gibi kıvrılarak gökyüzüne uzanıyordu. Uzun bacanın titrek gölgesi yıkıntıların ve ihmal edilmiş tarlaların üstüne düşüyordu. Son söz. Eric Maria Bark, koyun postu koltuğunda oturmuş uzun pencerelerden beyaz ekim göğüne bakıyordu. Dedektif başkomiser Margot Silverman kız bebeğini göğsünde tutarak cilalı meşe döşemelerin üstünde bir yukarı bir aşağı yürüyordu. Eric ve Rocky Kirkland üstündeki cinayet şüpheleri ortadan kalkmıştı. Margot hiçbir şey için özür dilemeden Eylül ayından beri üstünde çalıştığı uzun olay canlandırmasının ana hatlarını anlatıyordu. Nelly büyük olasılıkla Eric'i Rocky Kirkland'ın duruşması sırasında takip etmeye başlamıştı. Saplantısını Eric'e nakletmişti, tıpkı babasının cenazesinde Rocky'ye naklettiği gibi. Nelly'nin bir zamanlar ABD'deki bir tıp fakültesine kayıt yaptırdığı anlaşılmıştı. Fakat ortada herhangi bir diplomaya, çalışma geçmişine ya da uzmanlık eğitimine dair herhangi bir iz yoktu. Nelly büyük olasılıkla her şeyi kendi başına öğrenmişti. Nelly'nin Brom'daki evinde nöroloji, psikolojik travma ve felaket psikiyatrisi hakkında yüzlerce kitap bulunuyordu. Nelly'nin sürdüğü çifte hayattan kocasının haberdar olduğunu düşündürecek hiçbir bulgu yoktu. Nelly gizlice Eric'i izlemiş, yavaşça ona yaklaşmış ve yanıp kül olan cam fabrikasındaki evde fotoğraflarının koleksiyonunu yapmıştı. Eric'in boşanmasının ardından onunla gerçekten evli olduklarını hayal etmeye başlamıştı. Eric gözlerini kapadı ve Margot'un sesine kulak verirken duvarların ardından gelen yumuşak piyano müziğini duydu. Nelly'nin durumunda takıntılı saplantı sendromu Eric'e benzemeye ve onun her şeyi olmaya çalışmasına yol açan narsistik bir kişilik bozukluğuyla bağlantılıydı. Nelly'nin sahiplik duygusu güçlendikçe Eric'i izleme ve kontrol etme ihtiyacı da artmıştı. Eric'in kendisini görmesini, sevmesini ve arzulamasını istemişti. Bir türlü doymak bilmemiş, sonunda bir yangın gibi gitgide büyüyerek her şeyi yakıp yıkmıştı. Nelly dindar yetiştirilme tarzından, kilisenin sürekli varlığından ve babasının vaazlarından derinden etkilenmişti. Eski ahiti yakından incelemişti ve oradaki kıskanç tanrı Nelly'yi hissettiği her şeyin doğru olduğuna ikna etmişti. Nelly, Eric'in ilgi duyduğunu düşündüğü kadınları gizlice izlemiş ve onların kişisel özelliklerini saplantı haline getirmişti. Patolojik bir kıskançlıkla hareket ederek güzelliklerini ve çekiciliklerini ellerinden almadan önce cilveli davranışlarının yapmacıklığını ortaya çıkarmak için onları filme alıyordu. Kıskançlığının nasıl uyandığını ya da kurbanlarını nasıl seçtiğini anlamak kolay değildi. Kanıtta her cinayetin sadece süreci hızlandırmaya hizmet ettiğini gösteriyordu. Geri dönmek mümkün olmayınca Nelly Eric'e düşman kesilmişti. Kuduz bir hayvan gibi ne var ne yoksa saldırmaya hazırdı. Stresi arttıkça polis soruşturmasının çok yavaş ilerlediğini düşündüğü için geride daha fazla iz bırakmaya başlamıştı. Kıskançlığın pençesine düşerek rakiplerini öldürürken aynı zamanda Eric'e tuzak kurarak onu kendine yöneltmişti. Nelly annesini babasının önünde Rocky'nin sevdiğini söylediği kadını onun önünde öldürmüştü ve Jackie'yi Eric'in önünde öldürmeyi planlamıştı. Madeline'i zafer hatırası olarak alacaktı. Jackie'nin yüzünü mahvedecek ve elini rahminin üstüne koyarak işlediği suçu vurgulayacaktı. Margot sessizliğe büründü. Bebeğini dikkatle omzuna koydu ve gazını çıkarana kadar sırtını sıvazladı. Margot evden çıkınca Eric yavaşça dalga dalga yayılan piyano müziğine doğru yürüdü ve salonun çift kanatlı kapısını açtı. Kuyruklu piyano salonun ortasında duruyor ve kendi kendine çalıyormuş gibi görünüyordu. Eric ancak kocaman enstrümanın etrafından dolandığında parmakları tuşlarda gezinen Madeline'in yüzündeki odaklanmış ifadeyi gördü. Eric sessizce kanepeye Jackie'nin yanına oturdu ve Jackie bir süre sonra başını onun omzuna yasladı. Jackie helikoptere bindirilmeden önce sağlık görevlileri bir şok cihazı yardımıyla kalp atışlarını düzene sokmayı başarmışlardı. Jackie acilen uyutulmuş ve Uppsala'daki üniversite hastanesinde 7 saatlik bir ameliyat geçirmişti. Eric'e göre her şey uzun bir kabustan uyanmış gibi hissettiriyordu. Ve Jackie parmaklarını onunkilerle kenetlerken hissettiği tek şey hayatta olmalarının ve Eros'un heybesinde onun için bir ok daha bulundurmasının getirdiği derin bir şükrandı. Madeline son notaların susmasını bekledikten sonra pedala basarak telleri durdurdu, sessizliğin salona yayılmasını bekledi. Başını kaldırdı ve onlara gülümsedi. Eric ayağa kalkarak onu alkışladı ve Madeline tabureyi ayarlamaya başlayana kadar durmadı. Eric piyanonun yanına gidip tabureye oturdu, nota kağıdını değiştirdi ve birkaç saniyeliğine gözlerini kapadıktan sonra etüdünü çalmaya başladı. "24 Ekim Cuma günü Stockholm Bölge Mahkemesi'ndeki uzatmalı duruşma sona erdi. Baş hakim ve 3 hakim yardımcısı, Yuna Linna'nın Huddinge hapishanesindeki firarla bağlantılı olan bir dizi ciddi suç işlediğinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlandığına kanaat getirdiler. Mahkemenin bu hükmü hafifletici koşullara rağmen beklenmesi gerektiği halde ceza açıklandığında Eric ayağa kalktı. Onun yanında oturan Jackie ve Madeline de ayağa kalktılar. Onları da Nils Olen, Margot Silverman ve Saga Bauer izledi. Hakim oy birliğiyle alınan kararı okurken Yuna başını öne eğerek savunma avukatının yanında oturmaya devam etti. Mahkeme Yuna Linna'yı bir kamu görevlisine şiddet uygulamaktan, ağırlaştırılmış kriminal hasardan, bir suçlunun gözaltından kaçmasına yardım etmekten, bir kamu görevi olduğunu ileri sürmekten ve ağırlaştırılmış hırsızlıktan suçlu bulmuştur. Sanık 4 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştır. Kitabın sonu. 11 Mayıs 2024 Sayfa 560